Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında hal ilminden bahsediyoruz. Muamelatlarımızı konuşuyoruz, ibadetlerimizi konuşuyoruz. Geçen hafta hocamız programımızın başında bahsetti. Dünyanın daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için nasıl bir insan olmamız gerektiğinden bahsetmişti. İşte tam da biz bunu konuşuyoruz. Nasıl Müslüman olacağız? Nasıl bir hayat yaşantımız olacak? Olması gerekiyor. Bunu konuşuyoruz. Sizlerden gelen soruların ışığında diyelim. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ
olun. Sizler de sağ olun hocam. Hocam bu haftaki ilk sorumuz alışverişle alakalı, kredi kartlarıyla alakalı bir sorumuz. Şimdi kredi kartlarında şöyle bir özellik var hocam. Biz alışverişi peşin yapıyoruz. İşte bir alışveriş yapıyoruz. Kredi kartımızdan peşin olarak çekiyorlar. Bir sonra telefonumuzdan uygulamaya giriyor ve onu kendimiz taksitlendiriyoruz kredi kartımızda. Bu caiz midir? Faize girer mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kredi kartıyla alışverişi yaptık.
Evet.
Ne kadar alışveriş yaptık? İşte diyelim ki 1.000 liralık alışveriş yaptık. Ve bize borç olarak 1.000 lira yazıldı. Hı hı. Sonra arkadan banka size bir şey gönderiyor. Bilgi gönderiyor. Diyor ki sen 1.000 lira alışveriş yapmışsın. İstersen diyor ben bunu 5 aya böleyim veya 6 aya böleyim. Hı-hı. Sen bana bunu her ay 200 lira olmak üzere 1.200 lira olarak öde diyor. Hı-hı. Şimdi ne yapıyor orada banka şimdi? Benim borcum olan 1.000 lirayı yükleniyor. Kendisi yükleniyor. Ve bana da onu 1.200 lira üzerinden ödettiriyor.
Evet.
Yani benim borcum 1.000 lira. Ama 6 ay vadeye döndüğü için 1.200 liraya çıktı. Şimdi bu ne zaman oldu? Alışveriş bittikten sonra oldu. Hı hı. Bu faize girer. Yani ne oluyor? Hı. Benim bir ay sonra, 15 gün sonra vereceğim borcu, ödeyeceğim parayı 6 ay ileriye doğru kaydırarak benden 200 lira fazla para alıyor. İşte bu faizin ta kendisi. Hı. Ha, şimdi bunu şöyle izah ediyorlar, bunu yapanlar. Bazı bir zamanlar katılım bankalarından da bunu yapanlar oldu. Hatta bize sorular geliyordu ben Diyanet'teyken.
Evet.
Efendim ben alışveriş yaptım falan katılım bankası. Bana daha sonra hemen bir mesaj geldi. Dedi ki işte sen şu kadarlık alışveriş yapmışsın. Eğer istersen 6 ay vadeye bölelim bunu ve bize şu kadar para öde.
Evet.
Fazlasıyla. Bunu uygulayanlar olmuş. Ve onlar kendilerini şöyle savunuyorlardı. Efendim biz kredi kartı verirken ki sözleşmemizde şunu diyoruz. Kredi kartı verirken bir sözleşme yapılıyor ya. Bunu verirken ki sözleşmemizde şunu diyoruz. Siz bu kredi kartını kullanarak bir mal aldığınız zaman bizim vekilimiz olarak bizi alıyorsun. Hı hı. Sonra biz onu sana satıyoruz. Biz böyle yazdık. Hı. Dolayısıyla bu kredi kartı sahibi alışveriş yaparken kendi borçlanmıyor. Bizi borçlandırıyor. Bizim adımıza alıyor. Sonra biz ona satmış oluyoruz. Tamamen bu bir hile. Hmm. Zaten müşterinin de bundan haberi yok. Biz de kredi kartı kullanıyoruz ama hiç böyle bir şey ne okuduk ne biliyoruz.
Evet.
Dolayısıyla bu hile, yani faize hile yoluyla faize girme olacak bir şey değil. Hani bazı olmuş mu olmamış mı tarihte olmuş. Bir zaruret olmuş, bir hani çalıyı dolanma derler ya. Bu tip şeyler yapılmış olabilir. Ha, bazen şekil şartlarına dikkat ederek faiz gibi görünen ama faiz olmayan uygulamalar yapılabilir ama bu sorduğun sorunun cevabında eğer böyle bir şey yapılırsa bu düpedüz bana göre faizdir, caiz değildir. Zaten bize gelen bu sorulara biz caiz değil diye cevap verdik yani. Hatta kredi katılım bankası şeyleriyle, temsilcileriyle yaptığımız toplantılarda bu gündeme geldi. Ve o zaman şimdi olmayan banka, bir banka, katılım bankası bunu uyguladığını söylemişti ve onun için de fetva aldığını söylemişti. Ama diğerleri uygulamadıklarını söylemişti. Biz de fetva almış olabilirsiniz ama bizim kanaatimize göre bu caiz olmaz demiştik.
Eyvallah. Peki hocam. Aynı uygulamayı alışveriş esnasında yapmış olsak caiz olur mu?
Ha, o olur. Yani mesela şimdi ne yapıyor şimdi bazı şeyler, satıcılar, firmalar peşin alırsan diyor bu 400 lira. Hı-hı. Ama istersen 6 taksit yaparız 450 lira diyor. Hangisini istersin?
O vade olmuş oluyor.
O vade farkı olmuş oluyor.
Farkı satıcı koyuyor, banka koymuyor.
Ya, satıcı koyuyor ve satıcı sana teklif ediyor.
Evet.
Yani hangisini istersin diyor. Hı-hı. Sen de vadeliyi tercih ediyorsun. Yani bir mal satın alırken peşin fiyatıyla vadeli fiyatı farklı olabilir. Ama bunu alırken bilmek ve alırken kabullenmek ve kesinleştirmek lazım.
Eyvallah. Peki hocam. Namaz ibadetiyle alakalı bir sorumuz var. Namazda sure sıralaması nasıl olmalıdır hocam?
Yani şimdi ben doğrusu hadislerden, zaten Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyin olması söz konusu değil. Önce şu okunur, sonra şu okunur diye bir şey hatırlamıyorum, bir hadis. Hı hı. Sünnetten böyle bir şey hatırlamıyorum ama genelde bizim kaynaklarımızda adaptan olarak yukarıdan aşağıya göre. Hı hı. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir surelerin sıralanması var ya. Hı hı. Tabii genelde bizim insanımız namaz suresi dedik, sureleri dediğimiz Elem Tera'dan aşağıdaki surelerde şey yaparlar.
Namazlarını öyle kılarlar.
Öyle kılarlar. Ve Elem Tera'da başlar Fil suresinden, Nas'ta biter. Yani dolayısıyla işte önce Fil, sonra Kureyş, hı hı. ondan sonra Maun, ondan sonra Kevser, ondan sonra Kafirun, ondan sonra Nasr. Ondan sonra işte Tebbet, ondan sonra İhlas, Felak, Nas. Sıra bu. Hı hı. Şimdi bu yukarıdan aşağıya doğru okumak şey olarak, adab olarak kaydedilir ama şart değildir. Birinci rekatta diyelim ki Lilafi okudun. İkinci rekatta da Ra'etelezi okuyacaktın ama Elem Tera'ya başlayıverdin. Devam edersin. Olur. Hatta şu bile girmiş fıkıh kitaplarına. Eğer İki rekatlı bir namazın veya dört rekatlı farzların ilk iki rekatında birinci rekatta Nas suresini okumuşsan, ikinci rekatta ne yaparsın? Fatiha'dan sonra Felak mı okursun? Yoksa Nas suresini tekrar mı okursun? Bu dahi kitaplara girmiş ve Nas suresi tekrar okunur. Görüşü daha hakim. Yani yukarıdan aşağı doğru okunmalı tavsiye ediliyor. Aşağıdan yukarıya değil.
Değil. Bir de şey var değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam. Ardı ardına okunur. Arada veya bir tanesi, arada bir tanesi atlanır.
Atlanmaz. Arada bir tanesi atlanmaz. Eğer atlanacaksa en az iki sure atlanacak. Yani.
Bu da yine adaptan.
Tabii tabii.
Adaptan. Peki hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Hacca gitmek için birikim yapan bir kişi bu birikimini zekata tabi tutmalı mı?
Eğer nisaba ulaşmışsa ve üzerinden de bir yıl geçmişse onun zekatını verecektir. Onun zekatını verecektir. Ama şöyle bir şeye de kapılmasın kimse. Ben bunun zekatını verirsem ya haç param gider.
Azalır.
Azalır. Ya ne kadar gidecek ki yani? Bugün bir haç diyelim ki 100 bin liraya eğer gidilecekse adam 100 bin lira biriktirebilmişse bunun vereceği zekat 2500 liradır. O 2500 lirayı da haç mevsimine kadar biriktirir.
Tekrar biriktirir. Eyvallah. Yine hac ibadetiyle alakalı hocam. Görevli olarak hacca giden bir kişi işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vazifelisi olarak veya herhangi bir turizm şirketinin vazifelisi olarak görevli olarak hacca giden bir kişi başkası adına vekaleten hac yapabilir mi?
Şimdi kendi anası babası adına yapabilir. Ama bir başkasından para alarak onun adına hac etmesi olmaz. Şimdi bir kimse bir başkası adına vekil olarak hacca gidecekse hacca giden kişinin haçla ilgili o seyahatle ilgili tüm masraflarını gönderen karşılayacak. Mesela bugün İstanbul'dan bir kimse vekil gidiyorsa herhalde kendisi bilet alıp da gidemiyor. Mutlaka bir organizasyona
dahil olmak
zorunda. Dolayısıyla organizasyonun hacca giden kişiden, hacca götürdüğü kişiden ne kadar para alıyorsa müvekkilin yani vekil gönderen kişi o parayı ona yatıracak. Bu bir. İki, o şeyin vekil olan giden kişinin orada yapması, haçla ilgili yapması zorunlu ibadetler. Zorunlu harcamalar onu da verecektir. Hı hı. Ha, bunun dışında para alamaz. Yani bir kimse hacca gidip gelmek için diyelim ki 100 bin lira paraya ihtiyaç var. Bugün artık onlardan bahsediliyor.
Öyle, evet. Ha,
ama sen 101 bin lira aldın, ama 1 lirayı alma hakkın yok.
Evet.
Ha, dolayısıyla vekalette demek ki vekil gönderen kişi, vekil giden kişinin haçla ilgili tüm masraflarını karşılayacak. Peki görevli giden kişi ne yapıyor? Para alıyor, ücret alıyor.
Görevli gittiği için.
Görevli gittiği için ücret alıyor. Yani bugün ister Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gitsin, ister özel şirketlerin organizasyonuyla gitsin, o kafilelerde ve gruplarda Diyanet'in tayin ettiği görevliler bulunuyor. Bulunma zorunda. Ve o görevlilerin bedeli, ücreti de Diyanet tarafından ödeniyor. Tabii Diyanet de bunu nereden ödüyor? Hacılardan aldığı paradan ödüyor.
Evet.
Haliyle. Şimdi dolayısıyla bir kimse görevli olarak gittiği zaman bütün onun masraflarını Diyanet karşılamış oluyor fazlasıyla.
Evet.
Niye fazlasıyla? Çünkü hem yol parası almıyor, yatak parası almıyor, artı bir de para veriyor.
Evet.
Harcıra veriyor. Şimdi sen ne yap? Hem bu parayı al, hem de vekil gönderen kişiden para al, hacca git. Olmaz böyle bir şey. Ama eğer öyle yapacaksa Diyanet'in tüm şey, daha doğrusu o şeyden aldığı, vekil gönderen kişiden aldığı tüm parayı yatırır Diyanet'e. Veya Diyanet'ten hiç para alamaz. O vekil gönderen kişinin yaptığı ödemeyle gider gelir, bu olur. Ama hem vekilden hem Diyanet'ten para alarak giderse bu caiz olmaz.
Caiz olmaz.
Ama demin söyledim, anası babası adına orada şey yapabilir.
Tavaf yapabilir.
Tavaf da yapabilir. Haç da niyetlenebilir. Çünkü onlardan para almıyor.
Evet. Evet. Başkasından para almadan yapabilir mi?
Olabilir.
Olabilir. Para mesele ancak, para almaması.
Ancak işte bu şey, başkası adına gidiyorsa başkasının vekalet vermesi lazım. Anası babası adına haç yapıyorsa, ana baba ölmüş mesela, o caiz oluyor.
Eyvallah. Bir de şey önemli değil mi hocam? Oradaki görevi de aksatmadan
muhakkak o, tabii.
Bunları yapmış olması tabii, da tabii. Önemli. Evet. Hocam, internet bankacılığı üzerinden altın alınabiliyor günümüzde. Bu caiz midir? Alabilir miyiz?
Şimdi sarf dediğimiz bir olay var. Nedir o? Parayı parayla değişmek. Tabii eskiden para deyince ne anlıyorduk? Altın mı, gümüş? Altın paraya dinar deniyordu. Gümüş paraya da dirhem deniyordu.
Evet.
Ve bu altın para değişirken peşin olması lazım ve eşit olması lazım. Veya gümüş parayla değişirken peşin olması lazım, eşit olması lazım. Altın gümüşle değiştirilirken eşitlik şart değil ama peşin olması lazım. Şimdi bu işlemleri yaparken bu uygulamaya sarf denilir. Bir de sarfta bir şey daha var. Bedeller, alıcıyla satıcının ödeyeceği bedeller aynı mecliste takas edilmesi lazım. Yani şöyle bir net misal vereyim. Diyelim ki altın alacağız. Gittik sarrafa. Tarttırdık alacağımız altını veya işte Cumhuriyet altını veya benzeri aldık. Kaç lira bu? 10 bin lira. 10 bin lirayı vereceğiz. O altını alacağız. Şimdi altını alıp da 10 bin lirayı 3 gün sonra vereyim. Bu olmaz. Bu caiz değil. Çünkü hem peşin olacak hem de aynı mecliste olacak. Şimdi bu internet bankacılığı yoluyla altın alma, döviz alma. Burada ne oluyor? Sen altın, tabii orada bankada altının olması lazım. Sen parayı yatırıyorsun, altın aldığına dair oraya işaret koyuyorsun ve aynı anda senin paran bankaya geçiyor ve bankanın altını da sana geçiyor.
Evet, hesapta bu şekilde gözüküyor.
Bu şekilde olursa caiz olur ama burada aynı anda tabii hesap en azından ekranda görmeli karşılıklı geçtiğini. Hı hı. Ve bir de bankanın satacağı altının olması gerekir.
Hı. Yani bankaya gittiğimizde benim şu kadar altınım var hesabımda, onu altın olarak almak istiyorum dediğinde
alabilmelidir.
Verebilecek durumda olması lazım.
Ama şu var bir de tabii. Bugün hem şubeler var hem de merkez var. Hı hı. Şubelerde olmayabilir o. Hı. Ama merkezde varsa oradan getirtip tamam yarın
bu kadar altını alabilirsin diyebilmeli. Eyvallah. Peki hocam. Hocam cuma hutbelerinde imam efendiler bir dua yaparlar. İşte Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru diye bir dua yaparlar. İşte duanın Arapçası, Türkçesi. O sırada biz bu duaya hutbe esnasında ellerimizi açıp amin diyebilir miyiz? Bu biraz özel bir soru olmuş olsun. Cuma hutbesinde nasıl tavır takınmamız lazım? Biraz bundan da bahseder miyiz?
Şimdi zamanımızda tartışılan meselelerden biri bu.
Evet.
Yani kimi hocalarımız hatip dua ederken minberde amin dememek lazım. Caiz değildir der.
Evet.
Ama öbür taraftan diğer bazı hocalarımız da hayır edebilir der.
Hmm.
Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Hatip minbere çıktığı andan itibaren cemaatin susması.
Evet.
Ve hatibi dinlemesi gerekir. Hatibi dinlemesi, susması. Hmm. Ve hatibi dinlemesi gerekir. Çünkü bu emrediliyor bize ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kimse hatip kutbu okurken yanındaki konuşana sus derse bu yaptığı ibadetin sevabını kaçırmış olur.
Hmm.
Bundan dolayı hatip kutbu okurken şey yapılmaz, konuşulmaz, susulur ve dinlenir.
Hmm.
Yani bunun hikmeti dinlemek. Yani evet. Hatibin hitabesini dinlemek.
Evet.
Hatta şu bile konuşulmuş, bir adam diyelim ki cami büyük, arka taraflarda oturuyor, hatip hutbe okuyor ama bu o hutbeyi duymuyor.
Hı hı.
Bu kimse yani susacak mı? Yoksa mesela Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Bu kitaplara tartışılmış. Bir de şu da yer almış. Peygamberimize salavat getirilir mi?
Hı.
Getirilebilir.
Diyoruz.
Diyen alimler de var. Olmaz diyenler de var. Ha. Şimdi hutbe nedir? Burada asıl olan şey hitabet. Yani nasihatı dinlemektir. Şimdi hatip ne zaman dua ediyor? Hitabet bittikten sonra.
Hı hı.
O dua ya gelinceye kadar zaten sahih olan hutbe gerçekleşmiş demektir.
Hı.
Dolayısıyla benim kanaatim, yani ben dediğimi söyledim ya başta, bu caiz değildir diyen hocalarımız var, caizdir dinlenebilir diyen hocalarımız var. Ben caiz diyen hocalarımızı kanaatindeyim.
Yani bu amin demeliyiz yani.
Denilebilir.
Denilebilir.
Denilebilir. Ama şu belki bir kayıt olarak konulur. Sessiz olması. Çünkü Hanefi mezhebinde namaz içerisindeki amin sessiz olur biliyorsunuz.
Evet.
Yani imam sabah namazını kıldırırken, akşam namazını, yatsı namazını kıldırırken Fatiha'yı bitirdiğinde biz Hanefiler olarak sessiz amin deriz. Ama diğer mezheplerde sesli söylenir. Bizde bu daha çok yoğunluk Hanefi olduğuna göre Hanefi cemaatin imamın yaptığı duaya sessiz amin demesi daha münasip olur.
Evet, hutbede de aynı şekilde.
Ha, zaten sizin şöyle dediniz yani namazda yapılamayan şeyler hutbede de yapılmaz. Yani namaz kılarken bir kimse namaz harici neler yapamıyorsa hutbe esnasında da yapamaz.
Hı hı.
Namaz esnasında amin denilebiliyor.
O zaman hutbe esnasında
yani,
da
ona bir kıyas yapılabilir bilmiyorum. Ama asıl bence problem bugün ne biliyor musunuz? Hutbe esnasında hatip hutbe okurken özellikle gençlerin telefonla uğraşması.
Evet.
Yani asıl üzerinde durmamız gereken şey bu. Yani genç kardeşimiz gitmiş camiye güzel namaz kılacak. Fakat oturuyor orada sünneti kıldıktan sonra açıyor telefonu.
Hı hı. Hoca,
hoca hutbe verirken okuyor, onun hiç haberi yok ondan. Halbuki o hutbenin bir hikmeti var, bir esprisi var. O bir nasihattir, bir telkindir, bir dini öğretmedir.
Evet.
Tebliğdir. Bunu almalı. Yani onun için zaten efendim bu ayeti kerime emredilmiş o gidip dinleme.
Evet.
Yani bu asıl bunun üzerinde daha çok durmak lazım bence hocalarımızın.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz da erkekler ipek kumaş karışımı bir kıyafet giyebilir mi? Veya bunun ölçüsü ne olacak?
Şimdi saf ipek erkek giyemez.
Evet.
Ancak bunun bir iki istisnası var. O da nedir? Hastadır. Mesela buna şey örnek verirler, cüzam hastalığını.
Hmm.
Ve ketenden giydiği zaman veya efendim yünden yapılmış bir kıyafet giydiği zaman o rahatsız eder. Ama ipek daha yumuşak ve daha hafif olduğu için rahatsız etmez, o olabilir denilir.
Hı hı.
Bir de bilmiyorum ne kadar o şey, eski savaşlarda ipek kılıç onu kesemezmiş.
Hı.
Yani bundan dolayı olabilir şeklinde kayıtlar var. Onun dışında erkeklerin ipek kullanması caiz değil. İpek kumaş giymeleri veya başka alanlarda ipek kullanmaları caiz değil. Ha, şimdi eğer karışık ise, yani ipek ve pamuk karışımı ise bir kumaş,
hı hı,
o zaman hangisi daha çok ona bakarız. Yani o kumaşın dokunmasında ipek mi daha çok kullanılmış yoksa pamuk mu daha çok kullanılmış? Hı. Eğer ipek daha çok kullanılmışsa bunun tamamı ipek gibi düşünülür.
Ve kullanılmaz.
Ve erkekler bunu kullanamaz. Ama eğer pamuk, keten, yün daha çok kullanılmışsa o zaman onu erkekler kullanabilir. Ve bu da şöyle, hangisi daha çok ölçüsünde. Şimdi kumaşlar dokunurken bir dikey olan ipler var.
Hı hı.
Bir de mekiklerle şey yapılan yatay olanlar var. Bu eski fıkıh kitaplarında lukme ve süda diye geçer.
Hı hı.
Yani, eğer dikey olanlar ipek, yatay olanlar yani mekik, yanlamasına, mekiklere bulananlar pamuk ise onun çoğu pamuk demektir. Yani kumaş dokunurken büyük kısım yatay olanlardadır. O, hı, şeylerde, mekiklerdedir. Eğer öyleyse onu giyebilirler. Ama eğer uzunlamasına olan pamuk veya yün diyelim, ama yanlamasına o mekiklerle şey yapılan, dokunan ipek ise onu, o zaman onu tamamı
erkekler giyemez.
Evet.
Tamam, ipek sayılır. Peki hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Kişi yaptığı bir hatmi şerifi başkasına bağışlayabilir mi?
Şimdi genel anlamda bir Müslüman yaptığı bir ibadetin sevabını başka birine bağışlayabiliyor bizim ehl-i sünnet inancına göre.
Evet.
Hatim okumak da bir ibadet olduğuna göre, tabii farz bir ibadet değil. Dolayısıyla o okuduğu hatmin sevabını bir başkasına bağışlayabilir diyoruz.
Hı. Eyvallah. Yine namaz ibadetiyle alakalı bir sorumuz var hocam. Kişi cemaate sonradan dahil olduğunda namazını nasıl tamamlayacak?
Şimdi hangi rekatta veya imam hangi konumdayken dahil oldu namaza?
Hı hı.
Birinci rekatların rükûnu yapmadan önce veya rükûnundan başını kaldırmadan önce imam, hı hı, birinci rekatın. Arkadan gelen cemaat imama uymuşsa namazını normal ilk başta imamla beraber kılanlar gibi tamamlar.
Hı hı.
Ama eğer imam camiye geldiği zaman cemaat, imam ve cemaat yani birinci rekatı kılmışsa,
hı hı,
ikinci rekata yetişmişse veya ikinci rekatı kılmış üçe yetişmişse, o takdirde imamla beraber geriye kalan kısmı kılar ve imam selam verdiği zaman, sağa selam verdiği, hı hı, zaman Allahu Ekber der, ayağa kalkar. Ve ayağa kalktıktan sonra imama yetişemediği rekatları yeniden kılar.
O rekatı kılıyormuş gibi kılar.
Ha, imamla beraber kılmadığı o rekatı kendi başına kılıyormuş gibi. Yani ne demek? İlk iki rekata yetişememişse,
hı hı,
son iki rekata yetişmiş, imam selam verdi, ayağa kalktı, iki rekat kılacak ya.
Bu birinci iki rekatı kılacak.
Birinci ve ikinciyi kılmış olacak.
Hı hı.
Ve burada hem Fatiha okuyacak hem sure okuyacak.
İlkinde de Sübhaneke'yi
okuyacak. Eğer başta mı? Mesela şu olabilir, gizli bir namazda yetişmiştir,
hı hı,
Sübhaneke'yi okumuştur. O zaman okuması gerekmez. Ama okumadıysa Sübhaneke'den başlar. Evet. Fatiha ve sure okur. Ama eğer 3 rekata yetişememişse, sadece 4. rekata yetişmişse, o zaman ne yapıyor şimdi? 1 rekat imamla kıldı. İmam selam verdi, ayağa kalktı. Fatiha okuyacak. Tabii Sübhaneke okumamışsa Sübhaneke okuyacak. Fatiha okuyacak, sure okuyacak. Rükû secde yapıp oturacak.
İkinci rekatı çünkü onun.
İkinci rekat kılmış oluyor. Etahiyyatı okuyacak, kalkacak Allahu Ekber diye. Yine Besmele Fatiha okuyacak, sure okuyacak. Rükû secde yapıp oturmadan ayağa kalkacak. Geriye 4. rekat kaldı. O 4. rekatta sadece Fatiha okuyacak. Sure okumadan rükû secde yapıp Etahiyyatü salli barik ve dualar okuyup selam verecek.
Selam verecek. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Peki. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. İbadetlerimize, muamelatımıza dair birçok hususu hocamızdan bugün dinlemiş olduk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.